Ayrım 22, sayfa 205. Şivek bir şey söylemedi. Ne oldu? Öyle oturup duramazsın karşımda. Sabul bugün beni çağırdı. İlkelerin yayınlanmasını veya Uras'a gönderilmesini onaylamayacak. Takver çizimiyle boğuşmayı bırakıp öylece kaldı. Omuzunun üzerinden Şive'ye baktı. En sonunda, ''Tam olarak ne söyledi?'' dedi. Yazdığı eleştiri masanın üzerinde. Takver kalktı, bir çizme ayağında masaya ayağını sürüyerek gitti. Masanın üzerine dayanarak elleri paltosunun ceplerinde kağıdı okudu. Ardışık fiziğin o dönemki toplumdaki zaman bilimsel düşüncesinin doruk noktalarından biri olduğu, analize göçten bu yana herkesçe kabul edilen bir ilkedir. Bu ilkesel dayanışmadan bencilce sapmalar yalnızca toplumsal organik kullanımdan uzak, pratik olmayan varsayımlarla ya da Uras çıkar devletlerinin sorumsuz kiralık bilim adamlarının batıl dinsel spekülasyonlarıyla sonuçlanır. Ah çıkarcı, aşağılık, kıskanç, küçük oda taklitçisi. Bu eleştiriyi basına gösterecek mi? Yaptı bile. Takver eğilip çizmesini çıkardı. Birkaç kez Şive'ye baktı ama yanına gitmedi. Ona dokunmaya da çalışmadı. Bir süre hiçbir şey söylemedi. Konuştuğunda sesi eskisi gibi yüksek ve gergin değildi. Her zamanki gibi doğal, boğuk ve yumuşak halindeydi. Ne yapacaksın Şive? Yapacak bir şey yok. Kitabı basarız. Bir basım sendikası kurar, dizgi öğrenir, sonra da basarız. Kağıt son derece sınırlı. Gerekli olmayan şeyler basılamaz. Holum ekinlere güvencede olana dek yalnızca üde yayınları. O zaman belki sunuşu bir şekilde değiştirebilirsin. Söylediğini gizle. Ardışıklık laflarıyla süsle. Böylece kabul eder. Karayı ak gibi gösteremezsin. Takver sabulun üzerinden atlayıp atlayamayacağını, onu aşıp aşamayacağını sormadı. Anareste hiç kimse bir diğerinin üzerine aşmak durumunda değildi. Atlamak söz konusu değildi. Eğer insan dayanışma içinde çalışamıyorsa, yalnız çalışmak zorundaydı. Eğer... Takver sustu. Ayağa kalktı ve çizmelerini kurumaları için ısıtıcının yanına koydu. Paltosunu çıkardı, astı. Omzuna elde örülmüş kalın bir şal aldı. Yatağa oturdu. Son oturma hareketini yaparken biraz homurdandı. Onunla pencere arasında yüzü öteye dönük oturan Şive'ye baktı. Onu ortak imzalamayı önersen, ilk yazdığım makaledeki gibi. Sabul, batıl dinsel spekülasyonların kapağına adını koymaz. Emin misin? İstediğinin tam da bu olmadığından emin misin? Bunun ne olduğunu, senin ne yaptığını biliyor. Her zaman onun kurnaz olduğunu söylerdin. Yazdığının onu ve bütün ardışıklık okulunu çöpe atacağını biliyor. Eğer seninle paylaşabilseydi, başarıyı paylaşabilseydi, sabul baştan aşağı egodan oluşuyor. Eğer kendi kitabının olduğunu söyleyebilseydi, Şivek acı bir sesle onunla dedi. Seni ne kadar paylaşabilirsem, bu kitabı da o kadar paylaşabilirim. Böyle düşünme Şev. Önemli olan kitap, fikirler. Bu doğacak çocuğu bebekken yanımızda tutmak istiyoruz. Onu sevmek istiyoruz. Ama herhangi bir nedenle eğer onu yanımızda tutarsak, ölecekse, eğer yalnızca bir yuvada yaşayabilecekse, eğer onu hiç göremeyecek ve adını bilemeyeceksek, seçeneğimiz bu olursa hangisini seçersin? Ölü doğanı yanımızda tutmayı mı, yoksa hayat vermeyi mi? Bilmiyorum, dedi Şivek. Başını ellerinin arasına aldı ve alnını biraz acıtarak ovuşturdu. Evet, tabii ki öyle. Evet. Ama bu, ama ben... Kardeşim, canım, dedi Takver. Ellerini kucağında kavuşturdu ama ona uzanmadı. Kitabın üstünde hangi adın olduğu önemli değil. İnsanlar gerçeği bilecekler. Gerçek kitabın kendisi. Ben o kitabım, dedi Şivek. Sonra gözlerini kapadı ve hareketsiz oturdu. Takver o zaman yanına gitti. Çekinerek. Bir yaraya dokunur gibi hafifçe dokundu. 164 yılının başlarında eş zamanlılık ilkelerinin ilk eksik, epeyce kırpılmış kopyası Abenay'da Şivek ve Sabul'un adlarıyla basıldı. Üde yalnızca gerekli kayıtları ve yönergeleri basıyordu. Ama Sabul'un basında ve Üde'nin enformasyon bölümünde tanıdıkları vardı ve onları kitabın dışarıdaki propaganda değerine inandırmıştı. Uras'ın Anares'teki kuraklık ve açlık tehlikesine sevindiğini söylemişti. IO dergilerinin son sayıları tümüyle oda ekonomisinin yakında gerçekleşecek çöküşü hakkındaki şeytanca kehanetlerle doluydu. Sabul, revize edilmiş eleştirisinde saf düşünce alanından odacı toplumun söndürülemez canlılığı ve insan düşüncesinin her alanında devletçi mülkiyetçiliğe üstünlüğünü kanıtlamak için maddi güçlüklerin üstesinden gelen bir başyapıtın, bir bilim anıtının yayımlanmasından daha büyük bir yalanlama olabilir mi? Diyordu. Böylece çalışma yayımlandı. 300 kopyanın 15'i Dikkatli adlı IO yük gemisiyle gitti. Schweik basılı kitabın tek bir kopyasını bile okumadı. Ama dışarı giden pakete özgün, eksiksiz Nusvetten'in elle yazılmış bir kopyasını koydu. Kapakta kitabın Iowa Eon Üniversitesi Asil Bilim Fakültesinden Dr. Atro'ya verilmesini belirten bir not ve yazarın iyi dilekleri vardı. Pakete son onayı verecek olan Sabul'un eklemeyi fark edeceği kesindi. Schweik, Nusvetten'i bırakıp bırakmadığını bilmiyordu. Garezinden Nusvetten'e el koyabilirdi. Karşılaştırıcı kısaltmasının Uras fizikçiler üzerinden istediği etkiyi bırakmayacağını bildiği için gitmesine izin de verebilirdi. Sabul, Schweik'e Nusvetten hakkında hiçbir şey söylemedi. Schweik de sormadı. Schweik, o bahar boyunca çok az kişiyle konuştu. Güney Abenay'daki yeni bir su arıtma fabrikasının yapımında gönüllü görev aldı. Günün büyük kısmında işte veya dersteydi. Atom altı çalışmalarına döndü. Akşamları sık sık enstitünün parçacık hırslandırıcısında veya laboratuvarda parçacık uzmanlarıyla geçiriyordu. Takver'in ve dostlarının yanındayken sessiz, ciddi, yumuşak ve soğuktu. Takver'in karnı çok büyüdü. Büyük, ağır bir çamaşır sepeti taşıyan biri gibi yürümeye başladı. Kendi yerine yeterli birine eğitene kadar balık laboratuvarında çalışmaya devam etti. Sonra eve geldi ve doğum sancıları başladı. Zamanını bir tek kat kadar aşmıştı. Bir akşamüstü Schweik eve geldiğinde gidip ebeye getirebilirsin dedi Takver. Sancıların 4-5 dakika kadar geldiğini söyle. Ama henüz çok sıklaşmadılar. O yüzden çok acele etme. Schweik acele etti. Ebeyi yerinde bulamayınca da paniğe kapıldı. Hem ebe hem de blok doktoru dışarıdaydı. İkisi de kapılarını her zaman yaptıkları gibi nerede bulunabileceklerini belirten bir not asmamışlardı. Schweik'in kalbi göğüs kafesinde delicesine çarpmaya başladı. Birdenbire her şeyi ürkütücü bir açlıkla görmeye başladı. Yardım bulamayışını kötü bir işaret gibi görüyordu. Kıştan, kitap hakkında verdiği karardan beri Takver'den uzaklaşmıştı. Takver gitgide daha sessiz, edilgin, sabırlı olmaya başlamıştı. Şimdi bu edilginliği anlıyordu. Ölüm için bir hazırlıktı bu. Ondan uzaklaşan Takver'di ve Schweik onu izlemeye çalışmamıştı. Yalnızca kendi yürek acısını dinlemiş, hiçbir zaman Takver'in korkusunu veya cesaretini fark etmemişti. Onu yalnız bırakmış çünkü kendisi yalnız kalmak istiyordu. Böylece Takver yoluna devam etmişti. Uzağa, çok uzağa gitmişti. Yoluna yalnız devam edecekti. Sonsuza dek. Blok kliniğe koştu. Vardığında nefes nefeseydi. Bacakları titriyordu. Kalp krizi geçirdiğini sandılar, durumu açıkladı. Başka bir haber gönderdiler ve Schweik'e eve dönmesini söylediler. Eşinin yardıma gereksinmesi olacaktı. Eve döndü. Her adımda paniği, dehşeti, kaybın kesinliği artıyordu. Ama eve vardığında delice istediği gibi Takver'in yanına çömelip ondan af dileyemedi. Takver'in duygusal sahneleri ayıracak zamanı yoktu, meşguldü. Yatağı boşaltmış, yalnızca temiz bir çarşaf sermişti ve bir çocuk doğurmakla meşguldü. Ağlayıp bağırmıyordu çünkü acı çekmiyordu. Her kasılma geldiğinde kasılmayı kas ve nefesle denetliyor. Sonra çok ağır bir şey kaldırmaya çalışan biri gibi nefesini puf diye bırakıyordu. Schweik bedeninin bütün gücünün böylesini kullandığı başka bir iş görmemişti. Bu tür bir çalışmaya yardım etmeden daha fazla seyirci kalamazdı. Kaldırıcı gereksinim olduğu zaman tutamak ve destek olarak işe yarayabilirdi. Bu düzenlemeyi kısa sürede deneme yanılma yoluyla buldular ve ebe gelene kadar sürdürdüler. Takver çömelerek yüzü Schweik'in kalçasında, elleri onun kollarında yakalamış, ayakta doğumunu yaptı. İşte dedi ebe, Takver'in soluk alıp vermesinin sert, makine gibi darbeler arasında. Sonra beliren kaygan ama insana benzeyen yaratığı aldı. Arkasından kan fışkırdı ve pek de insana benzemeyen, şekilsiz bir kütle geldi. Unuttuğu korku Schweik'in içine iki kat şiddetle doldu. Gördüğü ölümdü. Takver kollarını bırakmış, ayaklarının dibine gevşeyerek yığılmıştı. Shrek dehşet ve acıdan kas katı kesilerek onun üstüne eğildi. "İşte bitti," dedi Ebe. "Onun kenara çekilmesine yardım et de şunu temizleyeyim." "Yıkanmak istiyorum," dedi Takvar zayıf bir sesle. "Al, yıkanmasına yardım et. Şunlar steril giysiler. Bak şurada." "Uva uva uva," dedi başka bir ses. O da insanlarla doluydu sanki. "Şimdi," dedi Ebe, "bebeği ona ver. Göğsüne koy ki kan akışının durması kolaylaşsın. Ben bu plasentayı klinikte buzdolabına götüreceğim. 10 dakika sonra dönerim." "Nerede? Nerede o?" "Beşikte," dedi Ebe çıkarken. Shrek 4 dekattır köşede hazır bekleyen çok ufak yatağı ve içindeki çocuğu buldu. Olayların bu aşırı hızlılığı içinde Ebe her nasılsa çocuğu temizlemiş, hatta giysisini bile giydirmişti. Artık onu ilk gördüğündeki gibi balığımsı ve kaygan değildi. Hava aynı garip hızla ve zamanın geçmediği duygusunu vererek kararmıştı. Lamba yanmıştı. Shrek bebeği Takvar'a götürmek için aldı. Bebeğin yüzü inanılmayacak kadar küçüktü. Büyük, kırılgan görünüşlü, kapalı göz kapakları vardı. "Ver onu buraya," diyordu Takvar. "Çabuk, lütfen onu bana ver." Shrek bebeği odanın öte ucuna taşıdı ve büyük bir dikkatle Takvar'ın karnı üstüne koydu. "Ah," dedi Takvar yumuşak bir sesle. Bir zafer nidasıydı bu. "Erkek mi kız mı?" dedi bir süre sonra uykulu uykulu. Shrek yanında yatağın üstünde oturuyordu. Dikkatle inceledi bacaklarının küçüklüğünü. Oranla giysisinin uzunluğu onu şaşırtmıştı. "Kız." Ebe geri geldi. Etrafı düzeltmeye başladı. "Birinci sınıf bir iş becerdiniz," dedi ikisine. Kibarca onayladılar. "Sabah uğrarım," dedi Ebe ayrılırken. Bebek ve Takvar uykuya dalmışlardı bile. Shrek başını Takvar'ın yanına koydu. Onun teninin hoş, mis gibi kokusuna alışıktı. Koku değişmiş bir parfüme dönüşmüştü. Ağır ve hafif, uykuyla ağırlaşmış bir parfüme. Takvar bebek göğsünde yan dönmüş uyurken Shrek bir kolunu çok dikkatli onun üzerine attı. Yaşam dolu odada uyudu. Bir odacı, üretimde birlikte yapılan bir atılma, bir baleye ya da bir temizlik işine giriştiği kolaylıkla tek eşliliğe girişebilirdi. Eşlik de herhangi bir federasyon gibi gönüllüydü. Yürüdüğü sürece yürürdü, yürümezse ortadan kalkardı. Bir kurum değil, bir işlevdi. Kişisel vicdan dışında bir yaptırımı yoktu. Bu odacı toplumsal kuramla tam bir uyum içindeydi. Söz vermenin, hatta belirsiz bir süre içinde verilen sözlerin geçerliliği Odo'nun düşüncesinin ürünlerine işlemişti. Onun değişme özgürlüğünde ısrar etmesi, söz veya yemin fikrini geçersizleştiriyor gibi görünse de aslında sözü anlamlı kılan özgürlüktü. Verilen bir söz, seçilen bir yöndü. Kendi kendine seçenekleri kısıtlama anlamına geliyordu. Odo'nun gösterdiği gibi eğer hiçbir yön seçilmezse, eğer insan hiçbir yere gitmezse hiçbir değişme olmaz. İnsanın seçme ve değişme özgürlüğü kullanılmamış olur. Tıpkı insan hapishanede, kendi yaptığı bir hapishanede, içinde hiçbir yolun diğerinden daha iyi olmadığı bir labirentteymiş gibi. Bu yüzden Odo söz vermeyi, yemin etmeyi, sadakat fikrini özgürlüğün karmaşıklığı için temel olarak görmeye başlamıştı. Birçok insan bu sadakat fikrinin cinsel yaşama yanlış olarak uygulandığını düşünüyordu. Odo'nun dişiliğinin onu saptırıp gerçek cinsel özgürlüğü reddetmeye götürdüğünü söylüyorlardı. Diğer hiçbir konuda böyle değilse bile burada Odo erkekleri düşünerek yazmamıştı. Bu eleştiriyi erkekler kadar kadınlar da yaptığına göre Odo'nun anlamadığı erkeklik değil, cinsel zevkin özünün deneyim olduğunu düşünen bütün bir insanlık türü ya da kesimiydi. Odo bu itirazları anlamamış, insan ırkı çifte bağlı bir tür değilse bile zamana bağımlı bir tür olduğundan bu itirazları belki de normdan mülkiyetçi sapmalar olarak nitelendirmiş olsa bile ayrımsız cinsel ilişkide bulunanları, uzun vadeli eşliğe deneyenlere oranla çok daha fazla olanak sağlamıştı. Herhangi bir cinsel eyleme yönelik hiçbir yasa, hiçbir sınır, hiçbir ceza, hiçbir onaylama uygulanmıyordu. Yalnızca bir çocuk veya kadına tecavüz hariçti. Saldırgan bir terapi merkezinin anlayışlı ellerine sığınmazsa komşuların intikamına maruz kalabilirdi. Ama tam doyumun ergenlikten başlayarak tek norm olduğu bu toplumda cinsel suçlar yok denecek kadar azdı. ve cinsel etkinliğe konulan tek sınır gizlilik konusundaki hafif bir baskıyla yaşamın komüniteliğinin zorladığı bir tür alçakgönüllülüktü. Öte yandan ister eşcinsel isterse zıt cinsel olsun bir eşliği oluşturmaya ve sürdürmeye çalışanlar cinselliği buldukları anda yaşayarak mutlu olabilenlerin hiçbir zaman bilmedikleri bazı sorunlarla karşılaşıyorlardı. Tek eşli birlikteliğin uygun bir gelişme ortamı sağladığı kıskançlık ve sahip olma duygusu gibi tutku hastalıklarının yanı sıra toplumsal organizasyonun dışsal baskılarını göğüslemek zorundaydılar. Eşliğe atılan her çift, iş bölümünün dayattığı zorunluluklar yüzünden her an birbirlerinden ayrılabileceklerini bilerek sürdürüyorlardı beraberliğini. İş yönetimi ve bölüşümü, iş böl, çiftleri bir arada tutmaya ve istek üzerine onları mümkün olduğunca çabuk bir araya getirmeye çalışıyordu. Ama bu her zaman mümkün olmuyordu. Özellikle de acil durumlarda. Kimse de iş bölüm bunu gerçekleştirmek için bütün listeleri yeniden yapması ve bilgisayarları programlamasını bekleyemezdi. Bir analist sağ kalmak, yaşamını sürdürmek için ona gereksinme duyulan yere gitmek ve yapılması gereken işi yapmak zorunda olduğunu bilirdi. İş bölümünün yaşamı önemli bir etkeni, acil, kalıcı bir toplumsal gereklilik olduğunu, eşliğin ise kişisel bir mesele, ancak daha büyük seçimin sınırlar içinde onunla çelişmeden yapılabilecek bir seçim olduğunu bilerek büyürdü. Ama bir yol özgürce seçilir ve yürekten izlenirse her şey onu desteklermiş gibi görünebilirdi. Bu yüzden ayrılığın olasılığı ve gerçekliği genellikle eşlerin bağlılığını güçlendirirdi. Sadakatsizliğe karşı ne yasal ne de ahlaki kuralları olan bir toplumda gerçek kendiliğinden bir sadakati sağlamak, her ne gerçekleşebilecek, yıllarca da sürdürülebilecek gönüllü ayrılıklar boyunca bunu sürdürülebilmek müthiş bir meydan okumaydı. Ama insan zaten meydan okumaktan hoşlanır, zor durumlarda özgürlüğü arar. 164 yılında daha önce bu tür bir özgürlüğü hiç aramamış bir sürü insan bu özgürlüğü tattı ve onu sevdi. Sınanma ve tehlike duygusunu sevdi. 163 yazından başlayan kuraklık kışında azalmadan sürdü. 164 yazı geldiğinde güçlükler ve kuraklık sürerse felaket tehlikesi gündemdeydi. Sıkı bir karma uygulaması vardı. Görev alma zorunluydu. Yeterince yiyecek üretmek ve dağıtmak umutsuz bir çarpınış haline aldı. Bununla birlikte insanlar hiç de umutsuz değillerdi. O da şöyle yazmıştı. Sahip olmanın suçundan ve ekonomik rekabetin yükünden arınmış bir çocuk, yapılması gerekeni yapma iradesi ve bunu yaparken coşku duyma yeteneğiyle büyüyecektir. Kalbi karartan gereksiz çalışmadır. Emziren annenin, eğiticinin, başarılı avcının, iyi aşçının, becerikli ustanın, gereken işi yapan ve iyi yapan herkesin sevinci, bu kalıcı coşku belki de insan kaynağının bir bütün olarak toplumsallığın en derin kaynağıdır. Abenay'da o yaz bu anlamda bir coşku dalgası vardı. İş ne kadar zor olursa olsun iş yaparken neşe vardı. Yapıldığı andan itibaren de kaygılarından arınmaya hazırdılar. Şu eski dayanışma sözü yeniden canlanmıştı. Ne de olsa bağın onu zorlayan her şeyden daha güçlü olduğunu anlamak büyük bir coşku veriyordu. Yazın başında Üde herkesin çalışmayı bir saat kadar azaltmasını öneren posterler astı. Çünkü yemeklerdeki protein miktarı tam güçle normal çalışma süresini desteklemeye yetmiyordu. Kent caddelerinin coşkun hareketliliği şimdiden yavaşlamaya başlamıştı. İşten erken çıkan insanlar alanlarda zaman öldürüyor, kuru parklarda top oynuyorlardı. Gelen geçenlerle konuşuyorlardı. Kentin nüfusu gözle görülür derecede azalmıştı. Çünkü birkaç bin kişi acil ekim işine gönüllü olmuş ve gönderilmişti. Ama karşılıklı güven, sıkıntı veya kaygıyı bastırıyordu. Birlikte başaracağız diyorlardı sakince. Yüzeyin hemen altında büyük bir yaşama dürtüleri akıp duruyordu. Kuzey banliyolardaki kuyular işe yaramaz hale geldiğinde başka bölgelerden geçici ana boru döşeme işini boş zamanlarında çalışan deneyimli deneyimsiz erişkin veya ergen gönüllüler yapmış ve iş 30 saatte bitirilmişti. Yazın sonuna doğru Şivek, güneydoğusundaki Kızıl Pınarlar topluluğuna acil bir ekim işine gönderildi. Ekvator fırtınaları mevsiminde yağan bir miktar yağmurun verdiği umutla kuraklık geri dönmeden önce holum tohum ürününü ekmeye çalışıyorlardı. Şivek acil bir görev almayı bekliyordu. Çünkü inşaat işi bitince kendini vasıfsız bir iş listesine yazdırmıştı. Bütün yaz derslerini vermek, okumak, blokta gönüllü gönüllü isteyen her türlü iş yapmak ve eve takverle bebeğe dönmekten başka bir şey yapmamıştı. Takver doğumdan 5 dakika sonra laboratuvarına geri dönmüştü. Yalnızca sabahları çalışıyordu. Emziren bir anne olarak yemeklerde hem ek protein hem de ek karbonhidrat almaya hakkı vardı. Her zaman da alıyordu. Dostlar artık fazla yiyeceklerini onunla paylaşamıyorlardı. Fazla yiyecek yoktu çünkü. Zayıftı ama gücü yerine geliyordu. Bebek ise küçük ama sağlamdı. Şivek bebekle uğraşmaktan büyük zevk alıyordu. Sabahları bebeğe tümüyle bakıyordu. Onu yalnızca Şivek ders verdiği veya gönüllü işi gittiği zamanlarda yuvaya bırakıyorlardı. Ebeveynliğin hem yükü hem de ödülü olan o gerekli olma duygusunu tadıyordu. Bebek uyanık, hareketliydi. Şivek'in Takver'in çılgınlık dönemi adını verdiği bastırılmış dilsel fantezileri için mükemmel bir seyirciydi. Bebeği dizlerinin üzerine oturtup ona çılgın evren bilim dersleri veriyordu. Zamanın aslında ters yüz edilmiş mekan olduğunu, böylece kronon kuantumunun ters yüz edilmiş bağırsağı olduğunu, uzaklığın ise ışığın ikincil özelliklerinden biri olduğunu anlatıyordu. Bebeğe cömert ve sık sık değişen takma adları takıyor, anlamsız tekerlemeler söylüyordu. Zaman bir kelepçedir, zaman bir diktatördür, süper mekaniktir, süper organiktir. Hop ve hop deyince bebek yukarıya uzanıyor, ciyaklıyor, tombul yumruklarını sallıyordu. İkisi de bu çalışmalardan çok zevk alıyorlardı. Görevi geldiğinde içi burkuldu. Abene'ye yakın bir yere çıkması bekliyordu. Ta güney koğuşunda değil. Yine de Takver'le bebeği 60 gün yalnız bırakma zorunluluğu yanında onlara geri döneceğini bilmenin verdiği güven vardı. Bu oldukça hiçbir şikayet yoktu. Ayrılmadan önceki gece Bedap gelip onlarla birlikte enstitü yemekhanesinde yemek yedi. Sonra birlikte odaya döndüler. Sıcak gecede lambayı yakmadan pencereler açık konuştular. Yemeklerini özel düzenlemelerin aşçılar için yük olmadığı küçük bir yemekhanede yiyen Bedap, özel içecek payını bir dekat boyunca biriktirmiş ve hepsini 1 litre meyve suyu şeklinde yanına getirmişti. Şişeyi gururla ortaya çıkardı. Bir veda partisi. Meyve suyunu dağıttılar ve büyük bir lüks içinde tadına vardılar. Ağızlarını şapırdattılar. "Anımsıyor musun?" dedi Takver. "Sen kuzeybatışından ayrılmadan önceki gece ne çok yiyecek vardı. Ben o kızarmış çöreklerden 9 tane yemiştim." "O zaman saçın kısaydı," dedi Şivek. Bu an onu şaşırtmıştı. Daha önce o kızın Takver olduğunu hiç düşünmemişti. "O sendin değil mi? Kim olduğunu sanıyordun?" "Vay canına, ne velettin o zaman." "Sen de öyleydin. 10 yıl geçti. Saçımı kısa kesiyordum çünkü değişik ve ilginç görünmek istiyordum. Epeyce de işe yaradı." Yüksek, neşeli kahkahasını attı. Sonra da paravanın arkasındaki beşikte uyuyan bebeği uyandırmamak için sesini kesti. Ama bebek bir kez uykuya daldı mı hiçbir şey onu uyandıramıyordu. "Değişik olmayı o kadar istiyordum ki. Neden de acaba?" 20 yaş dolaylarında öyle bir an vardır ki," dedi Bedap. "Yaşamının geri kalan kısmı boyunca ya herkes gibi olmayı ya da farklılıklarını erdeme dönüştürmeyi seçmen gerekir. Ya da hiç olmazsa onlara boyun eğmeyi seçersin," dedi Şivek. "Şev bugünlerde boyun eğme döneminde," dedi Takver. "Yaşlanıyor. 30 yaşına gelmek korkunç bir şey olmalı." "Merak etme, sen 90'ına da gelsen boyun eğmezsin," dedi Bedap Takver'in sırtını sıvazlayarak. "Çocuğunun adına razı oldun mu bari?" Merkezi kayıt bilgisayarlarınca verilen ve yaşayan herkes için değişik olan 5 veya 6 harfli adlar, bilgisayar kullanan bir toplumun üyelerine vermek zorunda kalacağız sayıların yerine geçmişti. Bir anaresliği tanımak için adından başka bir şey gerekmezdi. Bu yüzden ad kişinin önemli bir parçası sayılırdı. İnsanın adını seçme olanağı burnunu ve boyunu seçme olanağı kadar olsa bile. Takver bebeğin aldığı adı Sadık'ı sevmiyordu. "Bana hala ağzımdan çakıl taşı varken konuşuyormuşum gibi geliyor," dedi. "Ona uymuyor." "Ben seviyorum," dedi Şivek. "Uzun boylu, ince, uzun, kara saçları olan bir kız izlenimi veriyor." "Ama görünmez saçlı, kısa, şişman bir kız o," dedi Bedap. "Zaman ver ona biraz, kardeşim. Dinleyin, bir konuşma yapacağım." "Konuş konuş." "Şşt." "Neden şşt oluyormuş? O bebek bir doğal afet sırasında bile uyuyabilir." "Sessiz olun, çok duygulandım." Şivek meyve suyu bardağını kaldırdı. Söylemek istediğim şu. Sadık, şimdi doğduğu için mutluyum. Zor bir yılda, zor bir zamanda. kardeşliğe gereksinme duyduğumuz bir zamanda doğduğu için. Şimdi ve burada doğduğu için mutluyum. Bizden biri bir odacı, kızımız ve kardeşimiz olduğu için mutluyum. Bedap'ın kardeşi olduğu için mutluyum. Sabul'un. Sabul'un bile kardeşi olduğu için mutluyum. Şu umuda içiyorum. Sadi'nin yaşadığı sürece kardeşlerini en az benim bu gece yaptığım gibi coşkuyla seveceği umuduna ve yağmurun yağmasına. Ayrım sonu.